İkinci ayrım. Nusret'in kahkahaları. Ben Nusret'in kahkahalarından ürkerdim. Bu bir silahtır ki Nusret onu başkalarının zaafları üzerine merhametsizce boşaltır. Ağzından bu kısa kesik ses parçasının dışarıya sıçrayışı kendisi için o kadar gayri ihtiyardır ki infilaktan sonra o her zaman şaşırır. Bazen utanır ve nadir olarak da açtığı yaraya acır. Nusret'in birçok heyecanları otomatiktir. İşte bu kahkahalardan ürktüğüm için bahsi değiştirmeye mecbur oldum. Ben yarın öğleden sonra fakülteye gideceğim dedim. Ona hastalığımdan pek az bahsederdim. O da bana kısa bir iki şey sorar, aldığı cevaplardan her şeyi anlamış gibi susardı. Fakat sesimde gözlenen vehameti sezmiş gibi sordu. Hastalığın fenalaşıyor mu? Biraz fena. Galiba bir ameliyat lazım. Artık hiçbir şey sormadı ve sustu. Bu anda neler düşündüğünü anlamak için sükutunun ne kadar süreceğini ölçmek, fikir tedavisine intikal etmek için de ilk sözü ondan işitmek istiyordum. Bir hayli sustu. Nihayet şunu sordu. Babam sana Doktor Ragıp'tan ne diye bahsetti? Bu suale cevap vermeden evvel benim hastalığımın ona Doktor Ragıp nasıl hatırlattığını düşündüm ve içimden korktum mukayeseyi yaptığını hükmettikten sonra cevap verdim. Hastalığımdan bahsoluyordu. Bizim bir Doktor Ragıp var. Bir kere de ona göster dedi. Nusret parmağını uzattı. Bak ay çıkıyor, limon sarısı gibi değil mi? Arkamızda bir çatırdı. Dönüp baktık Nurevşan. Yaklaşmaya cesaret edemiyor gibi. Nusret sordu. Ne var Nurevşan? Hanımefendi, Nusret artık yatsın diyor. Geliyorum. Kalktık. Nusret kulağıma söylendi. Şu anneme de uyku verici bir roman getirsen de daha uzun konuşsak. Her bedbaht gibi ben de bu basit nüktede bir merhametten, bir teselliden şüphe ettim. Kendi kendime güvenimi o kadar kaybetmiştim. Yeni mesele. Yatağa girerken her büyük felaketimde olduğu gibi kendim birkaç yaş birden büyümüş hissettim. Kırkını geçmiş insanların tecrübelerine sahip olduğuma inanıyordum. Fakat hala Nusret'e aşık olduğumu kendime itiraf edemeyecek kadar çocuktum. Yatağa girince vücudumun her vakitinden fazla ağırlaştığını hissettim. Izdırap ağırlığıma bir şeyler katıyordu. Dizim de çok ağrımaya başladı. Her gün istirahat etmeye ve koltuk değneğiyle yürümeye mecbur olan ben o gün çok gülmüştüm ve doktorların kati ihtarlarına rağmen bir bastona bile dayanarak yürümeyi daima reddettim. Uyuyamıyordum. Birçok fedakarlıklarla hazırlanmak lazım geldiğini anlıyordum. İçimde hep ne olduklarını bilmediğim gizli ve meçhul ümitlerle sarılmıştım. Onlar olmasa bir saniye nefes alamazdım. Çünkü bütün hesaplar aleyhime çıkıyordu. Bu meçhul ümitler beni aldatırlarsa mahvolacaktım. Nusret'in doktorla evlenmesi ihtimalini düşündüm. Aklımla bunu tabii buluyordum. Hiçbir zaman benden 4 yaş büyük bir kızla evlenmeyi kuramamıştım. Ve onun günün birinde benden başka biriyle evleneceğini kıskanmadan düşünmüştüm. Fakat böyle ilk defa bir istekli çıkınca yepyeni bir meseleyle karşılaştığımı görerek biraz hayret ettim. Benim için bunun neden bir mesele olduğunu hala anlayamıyordum. Gece hastalığımdan fazla zihnimi işgal ettiğinin farkında olmadan yalnız bunu düşündüm. Nusret'le beraber büyüdük. Benden yaşça büyük olduğu halde onun küçükken bebekleriyle oynamasını ben istihafla seyrederdim. Bilhassa hastalığımdan sonra ben ondan evvel ruhen çocukluktan çıktım. Daha evvel ciddileştim. O hala çocuktu. Kendimde kaybettiğim şeyleri onda buluyordum. Fakat bütün bunları arkadaş hisleri sanıyordum. Yalnız büyüdükçe birbirimize yabancılaştığımızı birkaç kere fark etmiştim. Aramıza meçhul anlaşmazlık setleri yığılıyordu ve ben bunları yıkmaya çalışmaktan zevk alıyordum. Fakat her birini yıktıkça daha büyüğünün önüme çıktığını görmek beni hem sevindiriyor hem kederlendiriyordu. Birbirimize açıldıkça kapanıyorduk. Önceleri her şeyimizi birbirimize açık anlatırken sonraları beni kendime karşı, onu da kendisine karşı hayrete düşüren birçok tereddütler ve hesaplar içinde susmaya başladık. Sohbetlerimize ihtiyaç girdi. Zaman geçtikçe birbirimizi daha çok tanıyacakken birbirimize karşı yenileşiyorduk. Yalnız bir şey anlatmıştım ki ben çok bedbahtım. O gece de yatakta bunu kuvvetle hissettim. Gözlerim doluyordu. Meçhul ümitlere inanmadığım an beni kurtaracak şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Ümit etmek bile az, emin olmak ihtiyacı. Yalancı istikbalin şüpheli vaatlerine değil, teminatına ve senedine ihtiyacım var. Halbuki o vaat bile etmiyor ve kendisine beni nasıl karşılayacağını sorduğum vakit korkunç bir dilsizlikle susuyor, uyuyamıyorum. Karanlık dehliz, sarı mumdan heykeller, fistül var mı? 3 tane. Beyaz eşya ve beyaz gömlekler. Ameliyat lazım. Ayağım biraz kısalacak. Böyle çekmek iyi mi? İşitmiyor musun? Soruyorum. Bizim bir doktor Ragıp vardır. Polis hafiyesi, Lekop ve adamları siyah pelerinlerle meyhaneye girerler. Karanlık merdiven, iskelet, hayaletler, kandan bir kurdele, sarhoşlar, silah sesleri, merdivenlerden bir yuvarlanış, hava gazı, fenerinin altında bir adam görünüp kayboluyor. Doktor Ragıp, havuzda yıldızlar, bir limon büyüdükçe büyüyor. Artık bu meseleyi konuşmayalım. Nusret'in kahkahası ve Nusret'in içi, zavallı diyor. O ben, kan cerahat irin ciddi adam. Mahzun çocuk sevmem. Ben mesut olmak isterim. Bir genç kız ne ister? Elbette bir genç kız mesut olmak ister. Bu kadar basit bir şeyi kendine anlatmaya çalışıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında hayallerim içinde sendeleyen mantığım hep bu neticeye geldiği halde kani olamamış gibi yeniden muhakemeye başlıyorum. Ansın inanılmayacak bir ses işittim. O da kapıma vuruluyor. İnanamadım, iyice kulak verdim. Doğru. Kim o? Diye seslendim hafifçe. Benim. Uydun mu? Gireyim mi? Nusret. Gece yarısı Nusret. Gir diyemedim. Bir daha sordu. Gireyim mi? Yatağım içinde hayretle dimdik. Gir dedim. Girdi. Çömleğin üstüne bir şal örtmüş, ayakları terlik içinde çıplak. Korkusunun şiddetini hissettiren büyük bir cesaret hamlesiyle yaklaştı ve bana bakarak bir kahkaha attı. Ona bu geceki kadar hayretle bakmamıştım. Vücudundan başka kendisine hiçbir tarafı benzemiyordu. Hatta o bile başkalaşmış. Kumral saçları açık sarı gibi, ela gözleri ve canlı hareketli gözler, simsiyah ve hareketsiz. Oynak başı kımıldamıyor ve mum ışığının sallantılar içinde uzanıp kısalıyor. Fakat yaklaştıkça vücudu o kadar büyüyor ki gözlerimi kaplıyor. Odada ondan başka bir şey göremiyorum ve onu tamamıyla göremiyorum. Bir kahkaha daha attı. Ayol dedi. Nedir bu hayret? Bir kaçamak yapıp geldim. Uyuyamadım. Kar yolama oturdu. Hayretimin üstüne binen sevincimi taşımayacak bir hale geldim. Korkma, hepsi uyuyor. Periler bile duymadı geldiğimi. Derhal Nusret'in odasıyla annesinin ve babasının yaptıkları oda arasındaki mesafeyi ve tehlikenin haritasını zihnimde ölçtüm. Biraz rahatladım. Sık sık nefes alıyordu. Biraz açılan şalının önünde o ana kadar bu derece olgunlaşmış olduğunu, esvaplarının üstünden anlayamadığım göğsünü gördüm ve yepyeni bir Nusret keşfettim. Yanımda bir başka insan. Baktığımı görünce göğsünü kapadı. Uyuyamadım dedi. Ben de uyuyamadım. Sen niçin uyuyamadın? Senin niçin uyuyamadın? Ben bir şeyler düşündüm. Ben de bir şeyler düşündüm. Sen ne düşündün? Sen ne düşündün? Nusret'in bir kahkası daha. Böyle giderse sabaha kadar konuşamayız dedi. Nardir fısıltılarla olduğu gibi Nusret'e karşı istihza duyabiliyordum. Fakat arada bir vücudun hareketleriyle bu istihzamı arzuya kalbediyor ve öldürüyordu. Benim istihzamla onun açılıp kapanan şal arasındaki sessiz mücadele devam ederek konuşmaya başladık. Ben bu adamı düşünüyordum dedi. Hangisi o? İşte o doktor. Ragıp mı nedir? Hani beni isteyen adam. Ben onunla evlenirsem ne olur diye düşündüm. Ne mi olur bilmem. Bunu gayret tabi ve kayıtsız söylemeye çalışmıştım. Hatta alakamı gizlemek için yastığımın altındaki mendilimi aramakla meşgul görünüyor. Mendil bir iki defa elime geçti halde bulamamış gibi yapıyordum. Susmaya mecbur oldu. Ruhumun üstünde bir ağırlık duymaya başladım. İçimde Nusret'in ne mi olur sualine türlü türlü cevaplar sıralanıyordu. Fakat zannediyordum ki bunları ne kadar gizlemeye çalışırsam çalışayım, Nusret hepsini anlıyor. Öyleyse bunları gizlemek faydasızdır. Söylemek de faydasız. Bu kişiden başka bir şey yapamayacağım için bunalıyorum. Artık mendili de bulmuş olduğum için azabımı örtecek herhangi bir hareket bahanesinden de mahrumdum. Nusret beni kurtarmaya çalıştı. Peki sen söyle, ne düşünüyordun? Birçok şeyler. Ne gibi? Birçok anlatamam. Kısa kısa başka başka birçok şeyler. Artık sesimi idare edemiyordum. İrademle bütün alakasını kesen bu ses kendimden bile gizlediğim derin bazı heyecanlarımı ele veriyor. Beni bile hayrete düşürüyordu. Sustum ve gözlerimi önüme eğerek saklamaya çalıştım. Bu zaafıma da isyan etmek istiyordum. Artık Nusret havayı konuşmak zorunda kaldı. Yarın sen erkenden kalkacaksın değil mi? Evet, 8:30 trenine yetişmeliyim. Öyleyse uyumalısın. Uykum da yok. Başını yastığa koy, uyursun. Zannetmiyorum. Uyursun, uyursun. Haydi, ben seni örterim. Elini omzuma koydu ve ısrar etti. Artık merhamete layık olduğumu anlamaktan utanmayacak kadar mukavemetimi ve gururumu kaybetmiştim. Teslimiyetin zevki içinde başımı yastığa koydum. Hastalanırsın diye korkuyorum diyerek avucunu alnıma koydu ve saçlarımı okşamaya başladı. O vakit içimde sıkışan duygular için yeni bir mecra keşfettim. Eğer bu duyguları o tarafa doğru sevk edebilecek olursam yalnız kurtulmakla kalmayacaktım. O anda mesut olacaktım. İçimde bu inkılap birdenbire oldu. Nusret'in kollarını birdenbire tuttum ve ona yepyeni gözlerle baktım. Evvela biraz şaştı. Sonra beni dikkatle süzerek bir şey düşündü. Ela gözlerinin bir yandan öte yana şeytani bir yarım daire çizdiğini gördüm ve daha fazla cesaretlendim. Vücudunu kendime doğru çektim. Bıraktı. Göğsü göğsünün üstüne düştü ve karakter hararetlerimiz birleşti. İkimizin birden yahut ikimizden birinin kalbi şiddetle çarpıyor, Nusret'in göğsündeki yerleri oynatıyordu. Bir avucumla başını tuttum ve başıma doğru çektim. Dudaklarımız birbirine değer değmez, Nusret elektrikli bir maden parçasını öpmüş gibi sarsıldı ve sıçrayarak ayağa kalktı. Biraz durdu. Göğsünü şişiren derin bir nefes aldı. Belki bir şey söylemek istedi. Fakat hiçbir şey söylemeden, hatta nefesini boşaltmadan geriye döndü. Koştu ve odadan çıktı. Bir anda hem onu hem kendimi anlamak ihtiyacıyla hareketsiz ve şaşkın durak kaldım. Şilte ve yorgan tutuşmuş gibi vücudumu alevler içinde hissediyordum. Yorganı attım ve yatağın içinde oturdum. İçimde büyük bir boşluk açıldı. Kalbimin çarpısından başka hiçbir şey kalmamıştı. Bu deruni boşluğu doldurmak için etrafa kulak verdim. Erenköy mırıldanıyor, ince ve hafif böcek sesleri, tren düdükleri ve köpek havlamaları birbirine sarılarak bir ses yumağı halinde büyüyor. Gecenin birçok derin ve gizli sesleriyle karışıyor. Rüzgarlara bürünüyor. Baş döndürücü bir uğultu haline yükseliyordu. Birdenbire vücudum gevşedi. Omuzlarım düştü, başımı yastığa koydum. Hafif bir titreme. Uyuşukluğa benzer bir uyku istidadı. Hafif dalıp uyanmalar ve küçük kabuslar. İsmimi çağırıyorlar gibi. Yatağımın başında fısıldaşmalar. Hayatımın da münasebeti olmayan kısa bir rüya. Sonra ani bir uyanıklık. Şuursuz bazı hatıralar. Dikkatin birdenbire artması. Bir hadise beklemek. Dizimde hafif bir sızı. Zorlukla dönüyorum. Sağlam dizimi kısıyorum. Bir rahatlık. Gevşiyorum. Göğsümün üstünde kat kat yelekler çözülüyormuş gibi bir hafifleme var. Dalıyorum. Hala uyuyan genç kız. Sabahleyin paşa beni görmek istemiş. Yatak odasına girdim. Şunları söyledi. Hazır harda paşaya gidiyorsun. Oradan bir arabaya bin. Kadıköy'üne git. Yeni bir roman al. O dün akşamki roman beni sarmadı. Uyuyakalmışım. Sonra postaneye gir. Annene bir kart yaz ve burada bir ay kadar kalacağını haber ver. İsterse o da gelsin. Yengenin beklediğini yaz. Hem senin tatilin boş geçirme. Burada havadan istifade edersin. Yengen dediği karısı ona para çantasını uzattı. Paşa bana bir altın verdi. Bunun yol ve kitap parası olduğunu söyledi. Güç vaziyetinde beni biraz daha serbest bırakmak için yengemin odadan çıkmasından da mütesir oldum. Paşa düşüncemin yolunu değiştirmeye çalışıyor. Allah aşkına oğlum, kitap alırken baş tarafından biraz oku. Öyle uzun uzun tasvirler olmasın. Gece o meyhane rüyama girdi. Sen kitap okurken ben romana rüyada devam ediyordum. Benim de rüyama girdi. Hastalığından da iyi haberler getir. Gülümseyerek çıktım. Köşkün bahçesinde Nurevşen yanıma geldi. Hiçbir şey sormadığım halde usulca dedi ki, daha uyanmadı mı? Kim diye sordum. Nurevşen anlamayışımdan yahut anlamaz görünüşümden gücenmiş gibi başını öne eğdi ve ellerini birbirine sürterek mırıldandı. Küçük hanım. Ben istediği gülüşü esirgemeyerek bahçeden yola çıktım. Nurevşen'in suç ortaklığını kabul etmiş oluyordum. Zavallı Yorick. Gayet yüksek bir kapı, kırmızı bir fener üstünde şu kelimeler. Yaralılara ilk yardım. Bu vaat karşısında bana her vakit gelen ürpermeyle içeri girdim. Taşlık, yüksek tavan, bütün sesler büyüyor. Ayak sesleri, insan sesleri ve uğultular. Taşlara sürünen kumlu ayakkabıların çıtırtısı, kestane fişekleri gibi ve açılıp kapanan kapıların gürültüsü top gibi patlıyor. Hızla girip çıkanlar, ağır ağır ve aranarak yürüyenler, bir köşede bekleyen askeri elbiseli fakülte talebesi, beyaz gömlekli asistanlar, doktorlar, Yanımdan geçerken bıraktıkları mesleki koku ile kendilerini tanıtan eczacılar. Duvarlardaki cetvelleri okuyan hastalar. Gayet vahim işler etrafındaki sessiz faaliyet. Burası bir resmi idareye, bir mektebe, bir hastaneye, bir hamama, bir mağazaya, bir kışlaya ve bir mabede aynı zamanda benzer. Benim doktoru buldum. Operatörü beklemek lazım. Teşrih sınıfında ders veriyormuş. Bana kaç defa laboratuvarları, sınıfları, ameliyathaneleri gezdiren doktor, hastalığa ait her şeye karşı tecessüsümü biliyor. Teşrihhaneyi görmemiştim. Bu sefer beni oraya götürdü. Büyük bir odaya girdik. Duvarları boydan boya kaplayan camlı dolaplar, içinde iskeletler, orta sıra sıra masalar. Üstlerinde örtülere bürünmüş insan şeklinde bir şeyler. Masalardan birine yaklaşık doktor örtülerden birini kaldırdı. Biri ölü. Çırılçıplak, sapsarı, upuzun bir vücut. Sivri yerleri morarmış, kaburgaları siyahlanarak fırlamış. Adaleler düşük, kollar ve bacaklar incelmiş. Bir bacağı uzanmış, öteki hafifçe yana kırık ve dizi yukarı kalkık. Başı yana dönük ve masanın kenarına doğru biraz kaymış. Ucu sivri ve etrafı mor bir daire ile çevrili burun. Uzamış, sakalları çökmüş ve tıraşı gelmiş. Alnı çok buruşuk. Yüzünde de şiddetli nefret ve azap. Hala yaşıyormuş gibi, işkence çekiyormuş gibi, hala içinde büyük duygular varmış gibi. Gözlerim öteki masalara gitti. Her örtünün altında böyle bir tane var. Doktor, bu taze bir kadavra, yeni gelmiş dedi. Taze ve kadavra kelimelerinin garip tezadı beni ürpertti. Doktor anlatıyordu. Bu zavallı dünyada hiçbir şeyleri olmayan insanlardan, bunların öldükten sonra bir mezarları bile yoktur. Fakat bu teşrih için iyi bir kadavra. Tepeden tırnağa kadar adaleleri sayılıyor. Hem yağsız, yavan bir ceset. Teşrih bıçağını yormaz. Ve doktor birçok fenni tafsilat veriyor. Artık onu dinleyemez oldum. Bir iki ay evvel okuduğum Hamlet'in mezarlık sahnesini hatırladım. Orada kralın soytarısı Yorick'in kafatasını eline alan prensin sözlerini bir musiki parçası gibi içimden mırıldandım. Heyhat, zavallı Yorick. Ben onu tanıdım Horatio. Soytarının en neşelisiydi. Velut bir muhayyelle bin defa beni kollarında gezdirdi. Fakat şimdi manzarası hayalimi dehşetle nasıl dolduruyor? Kalbim nasıl? Doktor beni dürttü. Elini örtüye sararak parmağını ölünün ağzına götürdü. Siyahlaşmış dudağını biraz sıyırdı. Bak dedi, dişler. Biliyor musun? İnsan öldükten sonra dişlerine bir şey olmaz. Son nefesinde nasılsa öyle kalır. Burada her ölünün ağzında hayatında dişlerine ne kadar itina ettiğini anlayabiliriz. Bak şurada bir çürük diş. Bir tiksinme hareketi yaptım. Derhal ölüyü rahat bıraktı. Odadan çıktık. Hafif hafif yürüyoruz. Ne ağır koku. Bir posta vapurunu batırabiliriz. Ve ne sessizlik. Ayak seslerimiz bile hiç akis yapmıyor gibi çınlayıp sönüyor. Kendime gömülüyorum. Bin defa beni kollarında gezdirdi Horatio. Bu soytarıların en alaycısıydı. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Velut bir muhayyelle kim bilir kaç defa öptüğüm dudakları çuracağı asılıydı zavallı Yorick. Buradan çıkıp teşrih dershanesine girelim. İsterseniz tahammülünüz varsa yok diyemedim. Nasıl olsa operatörü beklemeye ve vakit geçirmeye de mecburduk. Zavallı Yorick. Hani senin o güzel kelimelerin, çılgınlıkların, şarkıların, davetlileri kahkahalara boğan şarkıların. Hatta şimdi. Doktor sordu. Sizi burası dokundu mu yoksa? Bir piyesten bazı parçalar hatırlıyorum. Biz o kadar alışkınız ki. Hatta şimdi bu ağzının yanındaki buruşuklukla gülmeyen sen bile muktedir değilsin. Ne yanak kalmış ne ağız. Haydi git. Şimdi güzel kadınlarımızdan birine tuvalete arasında görün. Ona de ki yüzüne bir parmak kalınlığında boya süre dursun. Günün birinde şu cazip şekle istihale etmekten kurtulamayacaktır. Bu fikre onu güldür. Teşrih dershanesine girdik. Amfiteatr. Operatör elinde aletler, önünde mermer, masa önünde bir ölü kolu kesiyor. Efendiler, amputasyon ameliyatlarında her şeyden evvel dikkat edilecek nokta. Rica ederim Horatio, bana bir şey söyle. Ne söyleyeyim efendimiz? İlk lokma. Dersten çıkınca fakülteyi çabuk terk etmeye mecbur olan operatör o gün bana bakmadı. Yalnız doktora dedi ki, Mithat Bey, bu çocuğa anlatınız. Mutlaka koltuk değneğini kullanmalıdır. Halis değildir. Bu şakaya gelmez. Hastalık değil ki. Öyle demişler. Halt etmişler. Ben bu dizi önce de gördüm, biliyorum. Bana döndü. Yavrum, sonra bacağını bütün bütün kaybedersin. Mutlaka bir koltuk değneği lazım. Bak, yürürken de zahmet çekiyorsun. Ve ters yüzü dönerek hiç zahmet çekmeden yürüyüp gitti. Benim doktor bahçede kolunu bana verdi. Rica ederim, yaslanınız. Operatörün hakkı var. İhmal etmeyiniz. Hiç olmazsa bir baston. Yokuşa ağır ağır iniyoruz. Hafif bir rüzgar. Her vesileyle bana ders veren doktor söylüyor. Bünye bünye. Sizin için her şeyden evvel bu. Hastalığınız hem mevzi hem müveyyidir. Bol hava, güneş, bilhassa deniz havası. Bunları çok iyi bilirsiniz. Hastalığınız size adeta ameli doktorluk öğretiyor. Bu rüzgara bakın, çok faydalı. Bu kadar esmek şartıyla. Daha fazlası cümleyi asabiyeti kamçılar. Şurada bir lokanta var. Orada hem dinlenirsin hem yemek yeriz. Bir köy lokantasına giriyoruz. Doktor mutlaka bir et seçmemi istiyor ve bana bir yemek rejimi çiziyor. Öteki operatörün kararını anlattım ve bundan çok müteessir olduğumu söyledim. Düşündü, çok düşündü. Gene düşündü. Tereddüt içinde söyledi. O kadar korkmayın. Bir kere de biz görelim. Yarın değil, öbür gün gelirsiniz. Bizim operatör de bakar. Olabilir ki küçük bir ameliyatla, hatta yalnız alçıyla yahut yarım bir iltisak mafsal ile kurtarırız. Sonra kuvvetle tekrar etti. Bünye, bünye. En mühim nokta bu. Çok iyiniz. Bunları biliyorsunuz. Fakat haydi bakalım. İşte yiyeceğiniz geldi. Bunu bitirmelisiniz. İyi çiğneyiniz. Hiç iştahım yoktu. Suni bir gayretle bıçağı bastım ve ilk lokmayı ağzıma götürdüm. Fakat etin kokusu bana teşihaneyi hatırlattı. Birdenbire damağımda çürümüş bir insan eti lezzeti, genzimde ağır bir koku hissettim. Bu duygun bana o kadar hakiki göründü ki lokmayı yutamadım. Çıkaramadım ve kıpkırmızı kesildim. Lokantanın bahçesine çıktım ve geldim. Doktor biraz şaşırmış fakat soğuk kandırıyordu. Bir bardak su verdi. Her şeyi anlamıştı. Teşrihaneyi gezmemeliydik dedi. O koku bütün lokantayı ve genzimi dolduruyordu. Gördüğüm ölülerden birinin yanağını ısırmış gibiydim. Doktor vah vah diye mırıldandı. Halbuki mesele çok basit. İnsan hastalanır ve ölür. Zavallı Yorick. Beni karşılayan sükut. Köşke girdim. Fakat aşağı sofalarda, merdivenlerde, kapısı açık odalarda ve salonda kimseye tesadüf etmedim. Paşanın yatak odasının önünden geçerken içeride hararetli bir konuşma duydum. Nusret'in sesi de geliyordu. Biraz durakladım ve paşanın küçük bir kahkahasını duymaktan gelen cesaretle içeriye girdim. Paşa uzun koltukta arka üstü yatıyor. Nusret pencerenin kenarına oturmuş, dizlerini sallıyor ve aynalı dolabın açık duran kapısı arasından yengemin kalın bacakları ile siyah elbisesinin eteği görünüyordu. Ben girer girmez hepsi birden sustular. Beklediğim alaka yerine bu seslilik beni şaşırttı ve bu şaşkınlığımı gören Nusret'in yüzünde bir istiha belirip belirmediğine bakmadan paşaya doğru bir iki adım attım. Beni gene o himaye etti ve ilk alaka gösterdi. Oo, iyi, çabuk geldin. Ne haber? Anlattım ki operatör beni muayene etmedi. Yarın değil, öbür gün annemle kartı yazdım. Artık merak etmez. Bir roman aldım. Cinayi ama güzel bir şeye benziyor. Paşa sadece haydi bakalım diye mırıldandı ve odaya gene sessizlik bastı. Üsete baktım. Başını pencereden dışarı çevirmiş ve dizlerini sallıyor. Yengem aynalı dolabın içine kapanmış. Kapısı hafifçe gıcırdıyor. Bu odada bir şey var. Bu odada mühim bir şey var. Merak ediyorum. Anlamak istiyorum. Beni karşılayan bu sessizliği yenmek istiyorum. Kitabı paşaya uzatmadan başka hareket yapamadım. Aldı ve bakmadan küçük bir dolabın üstüne koydu. Ya, pekala gibi tamamıyla anlayamadığım bir şeyler söyledi. Aynalı dolabın kapısı gıcırdıyordu. Nusret pencerenin kenarından indi ve aramızdan çekilerek balkona çıktı. Ben de hemen odadan çıkmak ve yalnız kalmak istiyordum. Fakat yapamadım. Biraz sendeleyerek iki adım kadar geriledim. Yukarı çıkayım gibi bir şey mırıldandım. Kapıya doğru yürüdüm. Oda kapısının yanında ayakta Nurevşan duruyordu. Onu ancak odadan çıkarken görmüştüm. O da bana garip gözlerle, birçok manalarla yüklü dolgun gözlerle bakıyordu. Odadan çıkınca nereye gideceğim ve ne yapacağımı şaşırmıştım. Bütün bu ev, bütün bu insanlar bana yabancı geliyordu. Onları bana tanıdan bütün alakadar hatıralar bir anda kaybolmuştu. Merdivenlerden indim, bahçeye çıktım. Havuzun başında Nusret'le geceleyin oturduğumuz demir kanepeye oturdum. Fakat bahçeyi göremiyordum. O yaşımda kuvvetli acıların bana verdiği geçici sağırlık ve körlük içinde indim. O acılardan bir iki saniyeler içinde artıyor, azamiye çıkıyor, gözlerinin arkasında bir karanlık ve kulaklarında bir uğultu yapıyor. Kendimi taşıyamayacak kadar dermanımı kesiyordu. Başımı arkaya dayadım. Bahçenin uzaklarında yeşillikler arasında bahçıvan görünüp kaybolan iki kat eğilmiş vücudunu gözlerimi biraz oyaladı. Fakat gene içim karardı. Biraz evvelki yatak odasından parça parça hayaller, paşanın çapaklı sesi, Nusret'in dizlerinde sinirlilik, Nureyşan'ın gözleri, aynalı dolap kapısının gıcırtısı ve bu ses, bu dizler, bu gözler, kapı, gizli şeylerin diliyle bana ne söylüyorlar. Bazen etrafımızda o kadar esrarlı bir hadise olur ki ince teferruatına kadar bunu sezeriz. Fakat hiçbir şey idrak etmeyiz. Ruhumuzun içinde ikinci bir ruh her şeyi anlar. Fakat bize anlatmaz. Böyle korkunç içeriklerle bizi muammanın derinliklerine atar ve boğar. Kuruntulu adam. Boğuluyorum. Kurtulmak için başımı kendi derinliklerimden çıkarıyorum. Bahçeye bakıyorum. Oyalanacak bir şey arıyorum. Yeşillikler arasında bahçıvanın kambur sırtı hala aynı noktada. Bir nebat, bir toprak parçası üstünde ne ısrar. Bütün ruhi ticaretini mert ve asil tabiatla yapan adam. Kendini ona emniyetle veriyor ve nebatla, toprakla açtığı hesabı caride anlamayacağını biliyor. Bunun için sakin ve kendinden emin çalışıyor. Bunun için 20 santimetre mürabba, bir toprak parçası üstünde, güneşin altında saatlerce yorulmadan mazbut bir heyecanla dinip duruyor. Onu o kadar kıskanıyorum ki saadetin içine daha fazla giremiyorum. Kendime dönüyorum. Fakat içimde ne kargaşalık. Bana tabi olmayan binlerce hayaller ve hatıralar şiddetli bir anafor içinde savruluyorlar. Arkamdan bir şehir kaçıyor. Dizlerinde bir kerpeten, hastalık ve tabiat. Çamların arasında beyazlıklar. Bünye. Bünye. Sizin için her şeyden evvel bu. Evimizin sokak kapısı önünde çocuklar birdenbire keskin bir çığlık. Daha sabredelim mi? Yengemin paşaya uzattığı çanta ve paşanın bana elini uzatırken yüzündeki şefkatin arkasına gizlenen istihaf. İstisa, nefret, hakimiyet, mum ışığının sallantıları arasında uzanıp kısalan bir boy, canlı hareketli gözler, simsiyah ve hareketsiz. Uyuyamadım diyor. Ben de uyuyamadım. Senin için uyuyamadım. Ben de bir şeyler düşündüm. Ben de bir şeyler. Gömleğin üstünde bir şal. Arkamda açık duran balkon kapısına hafif rüzgar giriyor. Hani benim kitaplarım? Çırılçıplak, sapsarı, upuzun bir vücut. Yanakları çökmüş ve tıraşı gelmiş Horaito. Bana bir şey söyle. Ne söyleyeyim efendimiz? Mermer masanın üstünde bir ölü. Heyhat. Ben onu tanıdım. Horatio. Soytarıların en alaycısıydı. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Şimdi ne yanak kalmış ne ağız. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Velut bir muhayyele. Hani senin şarkıların, latifelerin, davetleri, kahkahalara boğan şarkıların? Ağır ağır yokuş iniyoruz. Bir köy lokantası. Lokma. Zavallı yörük. Horatio. Bana bir şey söyle. Ne söyleyeyim efendimiz? Arkamda bir ayak sesi, bir kahkaha. Ben doğrulmaya çalışırken bir kahkaha daha. Nusret. Ayol neredesin? Yüzüme dikkatle bakıyor. Cevap bekliyor. Neredesin? Odanda aradım seni. Gözlerimi önüme eğiyorum. Yoruldum, dinleniyorum. Yanıma oturdu. Hala gözleri yüzümde. İkinci ayrım sonu.